Kardeşler, bugün Johannes Maximilian Müller beklediklerinden daha iyisi oldu başlıklı Luka 9 28-36 üzerine bizimle Rab'bin sözünü paylaşacak. Tuğrul da çevirisini yapıyor olacak.
Luka 9, 28-36 ayetler arasında okuyalım. Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ve İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya "Efendimiz" dedi. "Burada bulunmamız ne iyi oldu. Üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, "Bu benim oğlumdur, seçilmiş olandır, onu dinleyin" dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler. Bir dua edelim. Tanrımız, sana teşekkür ediyoruz, sana minnettarız her şey için. Ya Rab, bugün senin kelamının önüne gelirken lütfen düşüncelerimizi senin isteğine göre yönlendir. Yüreklerimizi aydınlat ki senin kelamını kabul edebilelim. Yalnızca kabul etmekle kalmayalım Ya Rab, bunu hazmedebilelim diye dua ediyorum. Lütfen Ya Rab, Pastör Yuhannes'in ağzından bizlere konuş. İsa Mesih'in isminde. Amin.
So before we start with the sermon, let me send you the greetings from the Presbyterian Church in Berlin.
Vaaza başlamadan önce Berlin Presbyterian Kilisesi'nden sizlere selamları iletmek istiyorum.
A few weeks ago we had the privilege to baptize Özgün.
Birkaç hafta önce Özgün'ü vaftiz etme ayrıcalığına sahip olduk.
We also had the privilege to listen to the sermon your pastor preached to us from Exodus.
Ve aynı zamanda da pastörünüzün Mısır'dan çıkış bölümünden vaaz ettiği vaazı da dinleme ayrıcalığına sahip olmuştuk.
So I tried to learn Turkish in the few weeks I had, but everything I managed is...
Birkaç haftadır Türkçe öğrenmeye çalışıyorum, ancak çok az öğrendim.
Rab İsa Mesih'in ismindeki sevgili kilesesi.
Actually, you pronounce it right. So.
Okay, perfect.
Bunlar öğrendi.
Rab İsa Mesih'in ismindeki sevgili kilisesi. Teşekkürler. The title of the sermon is Better Than Expected.
Bu vaazın başlığı beklenenden daha iyi oldu.
We have read a story that begins very unspectacular but ends in silent amazement.
Sıradan bir şekilde başlayan ama inanılmaz bir şekilde biten bir hikayeye bakacağız.
We see three disciples with a very low expectation.
Çok düşük beklentisi olan üç tane havari görüyoruz.
They might have been tired and exhausted.
Belki çok yorgun ve bitkin düşmüşlerdi.
And there was nothing exciting.
Ve heyecan verici hiçbir şey de yoktu.
And so they fell asleep.
Bu yüzden de uykuya daldılar.
We read in verse 32, "Now Peter and those who were with him were heavy with sleep."
32. ayette şunu okuyoruz. Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü.
Why shouldn't they have been?
Neden uyku çökmemiş olsun ki?
There was no crowd.
Hiç kalabalık yoktu çevrede.
The other nine disciples were left behind.
Diğer 9 havari geride kalmıştı. Onlarla değildi.
And Jesus withdrawing to pray was nothing new at all.
Ve İsa'nın duaya çekilmesi hiç de yeni bir şey değildi.
This is something that happened over and over again.
Bu sıkça gerçek olan bir şeydi.
So why not start a good apostolic tradition?
Neden elçisel bir gelenek başlatmayalım?
Sleeping while Jesus is praying.
Yani İsa dua ederken hep beraber uyuyalım.
The same three disciples fell asleep when Jesus was in the Garden of Gethsemane.
İsa Getsemane bahçesindeyken yine aynı üç havari uykuya dalmıştı.
For the disciples, this was the moment of rest.
Havariler için dinlenme vakti tam olarak İsa'nın dua ettiği zamandı.
They were not expecting anything great.
Herhangi büyük bir şey beklemiyorlardı.
They were probably just exhausted.
Yalnızca bitkin düşmüşlerdi muhtemelen.
It looked like another day with Jesus.
Bu İsa'yla sıradan bir gündü.
Yet there was a clear sign for the disciples that something important was about to happen.
Could you please repeat?
But there was a clear sign for the disciples that something important was about to happen.
Fakat havariler için büyük bir şey olacağına dair bir işaret ortaya çıktı. Bir alamet ortaya çıktı.
Luke writes, now about 8 days after these sayings, he took with him Peter and John and James and went up on the mountain to pray.
28. ayette Luka şöyle diyor. Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup'u olarak dua etmek üzere dağa çıktı.
And mountains are important places in the Bible.
Ve dağlar kutsal kitapta çok önemli yerlerdir.
Jesus' most famous sermon is called Sermon on the Mount.
İsa'nın en ünlü vaazı dağdaki vaazdır.
When we read the story of Elijah against the priest of Baal,
İlyas'ın hikayesini okuduğumuz zaman,
it happens on Mount Carmel.
Bir dağda gerçekleşiyor bu.
When Moses received the law from God, he is on Mount Sinai.
Musa Tanrı'dan yasayı aldığı zaman Sina Dağı'ndaydı.
And when Abraham is willing to sacrifice his only son, he moves on to a mountain.
Ve İbrahim de oğlunu kurban etmek üzereyken bir dağa yürüdü.
So mountains are important places in the Bible and the disciples could have noticed.
Ve dağlar kutsal kitapta çok önemli bir yere sahipti ve havariler de muhtemelen bunun farkındaydı.
Why does Jesus only take three of them?
Peki İsa neden yalnızca 3 kişiyi aldı yanına?
And why does he go up a mountain?
Ve neden dağa çıktı?
It suggests that something special is about to happen.
Muhtemelen çok önemli bir şey gerçekleşmek üzereydi.
But here's the simple mistake the disciples make.
Ancak havarilerin yaptığı bir hata var. Çok basit bir hata vardı.
They only see the ordinary and fall asleep.
Onlar yalnızca sıradan olan şeyleri görüp uykuya daldılar.
And that is the danger we are all in.
Ve hepimiz aynı tehlikeyle karşı karşıyayız.
Our worship services are ordinary.
İbadetlerimiz çok sıradandır.
The means of grace that God uses are ordinary.
Tanrı'nın kullandığı lütuf araçları sıradandır.
Our catechism calls them the outward and ordinary means.
Katechizm buna dışsal ve sıradan araçlar ifadesi kullanarak yazar.
But God used them to do extraordinary things.
Fakat Tanrı bunları olağanüstü bir şeyler yapmak için kullanır. Sıra dışı bir şeyler yapmak için kullanır.
And this is exactly what is happening now.
Ve şu anda olan tam olarak budur.
The first thing we see is Christ's glory.
Gördüğümüz ilk şey Mesih'in görkemidir.
Look at verse 29.
29. ayete bakın.
And as he was praying, the appearance of his face was altered and his clothing became dazzling white.
İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü.
I don't know how you imagine Jesus.
İsa'yı nasıl hayal ettiğinizi bilmiyorum.
I think the best thing is to not have a picture of Jesus at all because you should not make an image of God.
Muhtemelen İsa ile ilgili hiçbir resme sahip olmamanız iyidir. Çünkü Tanrı'ya hiçbir resme bürüyemezsiniz.
But most attempts to show Jesus picture him in a wide rope.
Fakat İsa'yı tasvir eden resimlerin neredeyse hepsinde İsa beyaz giysilere sahipti.
But that is very unlikely.
Ancak bu pek de olan bir şey değildi.
Jesus looked like an ordinary man.
İsa sıradan bir adam gibi görünüyordu.
His clothes were dirty from the dust of the streets.
Sokakların tozundan dolayı giysileri tozlu, kirliydi.
He had retreated into the wilderness to be alone.
Çöle yalnız olmak için gitti.
His face was covered with a layer of sweat and sand.
Yüzü ter ve tozla kaplıydı.
See, Jesus did not come out of a shower.
İsa duş alarak gelmemişti.
He was in the middle of everyday life.
Ancak bir günlük hayatın tam ortasında bir adamdı.
But while he's there on his knees praying, he changes.
Fakat diz çöküp dua ettiği zaman tamamen değişiyordu.
He is still Jesus, the son of Mary.
Hala Meryem oğlu İsa'ydı.
But he begins to shine.
Ancak parlamaya başlıyordu.
His face shines.
Yüzü parlıyordu.
His robe is getting dazzling white.
Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa bürünmüştü.
And what Luke describes is a glimpse of the glory of Christ.
Luke'un bahsettiği ise Mesih'in gerçek görkeminin bir damlasıydı aslında.
Do you remember Philippians 2?
Filipiler 2'yi hatırlıyor musunuz?
Christ has left the glory he had with the Father.
Mesih babasıyla olan görkemini bırakmıştı.
Later in Revelation, the New Jerusalem is described as a place without sun because Christ's glory is illuminating everything.
Daha sonra vahiy bölümünde yeni Yeruşalim güneşsiz bir yer olarak tasvir ediliyordu. Çünkü Tanrı'nın Mesih'in görkemi orayı aydınlatıyordu.
And what we see right now on this mountain
ve bu dağda gördüğümüz şey
is only a reflection of his eternal glory.
Onun ebedi görkeminin yalnızca bir yansımasıdır.
For a brief moment, the heavens are open.
Heavens?
Heaven. The heaven is open.
Okay. Kısa bir süreliğine gökler açılmıştı.
And this event should remind us of something else.
Ve bu hikaye bize bir şeyler anımsatmalı.
For more than one reason, it should throw us back to the desert, to the wilderness, and the Exodus of Israel.
Ve bizi aslında Yahudilerin İsrail'in çıkışına yönlendirmeli, çöle yönlendirmeli.
Israel camped around Mount Sinai.
İsrail Sina Dağı'nın çevresinde kamp kurmuştu.
And Moses went up onto the mountain.
Ve Musa dağa çıkmıştı.
He was in the presence of God.
Musa Tanrı'nın huzurundaydı.
And when he comes back, his face is radiant.
Ve aşağı indiği zaman yüzü parlıyordu.
He comes out of the presence of God and a little bit of God's glory reflects from his face.
Tanrı'nın huzurundan gelmişti ve Tanrı'nın görkeminin çok küçük bir parçası yüzüne yansımıştı.
So much so that the face had to be covered.
Öyle parlıyordu ki yüzü kapanmak zorundaydı, yüzü örtülmek zorundaydı.
No one could bear it.
Hiç kimse buna dayanamıyordu.
For the glory of God is terrifying for sinners.
Çünkü Tanrı'nın görkemi günahkarlar için korkutucu bir şeydir.
But what Luke describes here is bigger than Moses.
Fakat Luka'nın burada açıkladığı şey Musa'nınkinden daha önemli bir şeydi.
For here is the eternal Son of God.
Çünkü buradaki görkem Tanrı'nın ebedi oğlunun görkemiydi.
The second person of the Trinity.
Üçlü birliğin ikinci kişisinin görkemiydi.
He is here in his humiliated state.
O burada alçaltılmış bir vaziyette duruyordu.
He is ministering to us to redeem us.
Bizi kurtarmak için bize hizmet ediyordu.
And while he is doing that, we have a brief moment of his glory.
Ve bunu yaparken de onun görkeminin çok kısa bir anını görüyoruz.
And Luke tries to describe to us what is happening.
Ve Luca bize neler olduğunu açıklamaya çalışıyor.
But I'm sure he cannot fully explain it.
Ancak bence tamamen açıklayamıyor.
For human words are not enough to describe what is happening.
Çünkü oradaki orada olanları açıklamak için insan dili asla yeterli değildir.
But the glory that we see does not end here.
Fakat gördüğümüz görkem burayla sınırlı kalmıyor.
Moses and Elijah appear.
Musa ve İlyas ortaya çıkıyor.
That the second thing we see today is Christ's witnesses.
Burada gördüğümüz ikinci noktada Mesih'in tanıklarıdır.
And behold, two men were talking with him, Moses and Elijah, who appeared in glory.
O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ve İlyas'tı.
Who appeared in glory.
Görkem içinde beliren diyor.
These two men were already with God.
Bu iki adam zaten Tanrı'yla birlikteydi.
They are two of the saints of the Old Testament.
Bunlar eski anlaşmanın iki kutsalıydı, iki aziziydi.
Their bodies were in the grave.
Bedenleri mezarlıktaydı, mezardaydı.
But their souls were in the glory of God.
Ama ruhları Tanrı'nın yanındaydı, Tanrı'nın görkemiydi.
And now they make a short trip from heaven to talk with Jesus.
Ve İsa ile konuşmak için kısa süreliğine dünyaya geldiler.
But we shouldn't think about it lightly.
Bu konuyu çok hafife almamalıyız.
Because they appear in glory.
Çünkü onlar görkem içinde göründüler.
And before we see what they're talking about, we need to answer one important question.
Neler konuştuklarını geçmeden önce çok önemli bir soruya cevap vermemiz gerekiyor.
Why are these two men?
Neden bu iki kişi?
Why Elijah and Moses?
Neden Musa ve İlyas?
I think the answer is simple. They confirm Jesus as a savior.
Bence bunun cevabı çok basit. Çünkü onlar İsa'yı kurtarıcı olarak tasdikliyorlardı.
There is Moses, the great prophet.
Büyük peygamber olan Musa vardı.
We have read in Deuteronomy 34, and there was not risen a prophet since in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face.
What's that verse? Good question.
I just shouldn't say there was no prophet like Moses.
Okay. O günden bu yana İsrail'de Musa gibi Rabbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı diye yazılmıştır Yasanın tekrarı 34'te.
But now the great prophet who saw God face to face is standing on this mountain with Moses.
Fakat Tanrı'yı yüz yüze görmüş olan bir peygamber İsa'nın karşısındaydı, o dağdaydı.
Jesus Christ who was with the Father.
İsa Mesih babayla birlikteydi.
The word that was with God.
O babanın sözüydü. Tanrı'nın sözüydü.
But there's even more here in the appearance of Moses.
Fakat Musa'nın burada görünmesinde daha bir şeyler daha var.
Moses stands here as the mediator of the old covenant.
Musa eski anlaşmanın aracısı olarak burada duruyor.
What we read in the books of Moses.
Musa'nın kitaplarında okuduğumuz şey
Moses stands up for the people of God.
Tanrı'nın halkı için aracılık yapıyordu.
And he tells the people what God wants from them.
Ve halka Tanrı'nın onlardan istediklerini açıklıyordu.
He prayed for the people.
Halk için dua ediyordu.
And he spoke the words of God to the people.
Ve Tanrı'nın sözlerini halka açıklıyordu.
He was the one who mediated between God and his people.
Tanrı ve Tanrı'nın halkı arasında aracılık yapan Musa'ydı.
And then there is Elijah.
Daha sonra bir İlyas var.
He is perhaps the greatest prophet after Moses.
Muhtemelen Musa'dan sonraki en büyük peygamber odur.
He is the prophet that had to come before Jesus.
İsa'dan önce gelmesi gereken peygamber oydu.
He is the prophet who made the way, even the voice in the wilderness.
Çölde haykıranın sesiydi o.
We know John the Baptist personified him.
Ve onun vaftizci Yahya'yla karşılaştırıldığını biliyoruz.
Now these two men are standing there together with Jesus.
Ve bu iki kişi orada İsa ile birlikte duruyordu.
And they're talking about what is to come.
Ve gelecek, gerçekleşecek olan bir şey hakkında konuşuyorlardı.
They confirm Jesus as the true and only mediator between God and God's people.
Onlar İsa'yı Tanrı ve Tanrı'nın halkı arasındaki tek aracı olarak tasdikliyorlardı.
Paul reminds us that there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus.
Paulus Tanrı ile insan arasında olan tek aracı olduğunu ve bu aracının insan olan İsa Mesih olduğunu söylüyordu.
And that's exactly what these three men are talking about.
Ve bu üç kişi tam olarak bu konuda konuşuyorlardı.
They are talking about what is going to happen.
Neler olacağından bahsediyorlardı.
Luke said they were talking of his departure, which he was about to accomplish in Jerusalem.
Luka şöyle diyor, İsa'nın yakında Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı.
And we know what that means.
Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz.
It means he will suffer and die and rise again.
Yani onun acı çekeceğini, öleceğini ve tekrar dirileceğinden bahsediyorlar.
But Jesus is not just like Moses or Elijah.
Fakat İsa yalnızca Musa ve İlyas gibi değildir.
He is greater than Moses and Elijah.
O Musa ve İlyas'tan daha yücedir.
For he is not only the prophet of God.
Çünkü o yalnızca Tanrı'nın peygamberi değildir.
And he is not only a mediator.
Ve yalnızca aracı değildir.
He is the greatest mediator who ever lived.
Bugüne kadar yaşamış olan en büyük, en yüce aracıdır.
Because he lays down his life as a ransom for many.
Çünkü canını fidye olarak insanlar için feda etmiştir.
Christ is the better mediator because he carried our sin to the cross.
Günahlarımızı çarmıha götürdüğü için İsa daha iyi bir aracıdır.
He paid for our debt.
Bizim borçlarımızı o ödedi.
Christ gave himself as an eternal sacrifice so that we might have peace with God.
Bizler Tanrı'yla barışalım diye, bizim Tanrı'yla esenliğimiz olsun diye İsa kendi canını feda etti.
And that was the topic of their conversation.
Ve buradaki Musa, İlyas ve İsa'nın konuştuğu şey de tam olarak buydu.
Jesus suffering.
İsa'nın acılarıydı.
And here something is made clear to us that we often do not see.
Ve genellikle görmediğimiz bir şey çok açık bir şekilde belirtiliyor burada.
Christ's glory is directly linked to his suffering.
İsa'nın görkemi direkt olarak onun çekeceği acılarla bağlantılıdır.
We think about suffering, or we think that if someone suffers, there is not much glory.
Biri acı çektiğinde burada pek de görkem olmadığını düşünüyoruz.
And when Isaiah speaks about Christ as the servant of the Lord,
ve Mesih'ten Tanrı'nın kulu olarak bahsedildiği zaman,
he says he was despised and rejected by men.
Yeşaya onun Tanrı insanlar tarafından reddedildiğini ve hor görüldüğünden bahsediyor.
He was one as one from whom men hide their faces.
İnsanların gizlendiği biri olarak açıklıyor onu. Ya daha doğrusu insanlardan gizlenen biri olarak açıklıyor onu.
He was despised and we esteemed him not.
Hor görülmüştü ve biz ona değer vermedik diyor Yeşaya.
And we would say there's not much glory here.
Ve bunda da pek bir görkem olmadığını söyleyebiliriz.
But for Moses and Elijah, there is no contradiction.
Fakat Musa ve İlyas için bu bir çelişki değildi.
And for us, it should be no contradiction.
Bizim için de bu bir çelişki olmaması lazım.
The glory of Christ is also shown in his sacrifice.
Mesih'in görkemi aynı zamanda onun kurbanında ortaya çıkmış.
And through his sacrifice, many are brought to glory.
Ve onun kurbanından dolayı birçok insan onun görkemine getirildi.
And why the three prophets are talking to each other, the disciples wake up.
Ve bu üç kişi kendi aralarında konuşurken havariler uyandı.
And there's an impressive sight.
Ve çok ilginç bir görüntü vardı.
When have you ever seen Moses and Elijah?
Yani orada Musa ve İlyas'ı görmüşlerdi.
Never, they died hundreds of years ago.
Ve onlar onu asla görmediler çünkü bu peygamberler 100 yıl belki daha önce öldüler. Yüzlerce yıl önce öldüler.
When do you ever see Jesus Christ in glory?
İsa Mesih'i ne zaman görkem içinde gördünüz?
Never, at least not on this side of life.
Hiçbir zaman en azından bu dünyada bu şekilde görmemişlerdi.
So Peter immediately had an idea.
Ve Petrus'un aniden bir fikri ortaya çıktı.
And it came to pass, as these were about to depart from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here. Let us therefore build us 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.
Ayette şöyle diyor. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya Efendimiz dedi. Burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a.
So Moses and Elijah were about to say goodbye.
Yani Musa ve İlyas artık ayrılmak üzereydi.
When Peter had this brilliant idea.
Ve Petrus'un aklına inanılmaz bir fikir geldi.
Let's stay here forever.
Hadi burada kalın. Hep ebediyen burada yaşayın.
And we'll have 3 huts.
3 tane çadır kuralım buraya.
One for Jesus, one for Moses and one for Elijah.
Bir tanesi İlyas'a, bir tanesi İsa'ya, bir tanesi Musa'ya, bir tanesi de İlyas'a.
And if we're honest, this idea seems good.
Ve dürüst olmak gerekirse bu hiç de fena bir fikir değil.
Imagine we could travel to Israel and visit on this mountain these 3 men.
Şöyle hayal edin. İsrail'e gidiyoruz ve o dağda bu 3 kişiyi görüyoruz.
And we all have a little bit of Peter's idea in us.
Ve muhtemelen hepimizde bir Petrus fikirleri vardır.
We would love to bring heaven down to earth.
Gökyüzünü yeryüzüne indirmeye çok hevesliyiz.
Bring the glory down.
Yani görkemi aşağı indirmeye, bu dünyaya indirmeye hevesliyiz.
But Luke comments for us that Peter didn't know what he was saying.
Fakat Luka diyor ki aslında ne dediğinin farkında değildi.
Once again he was talking faster than he was thinking.
Yani Petrus her zamanki gibi düşündüğünden daha hızlı konuşuyordu.
For Moses, Elijah and Jesus have just been talking about what Jesus must do in Jerusalem.
Çünkü Musa, İlyas ve İsa'nın Yeruşalim'de yapması gerektiği konular konusunda konuşuyorlardı.
The full glory is yet to come.
Gerçek görkem henüz gelmemişti.
But for now, Jesus must suffer and be rejected and killed.
Ama şimdilik İsa'nın reddedilmesi, hor görülmesi ve öldürülmesi gerekiyordu.
Only then will the resurrection and the glory come.
İşte tam olarak ondan sonra yani dirilişle görkem gelecekti.
At the latest when Christ comes back.
Ve görkemin diğer kısmı da İsa geri döndüğü zaman olacaktı.
But still the glory of God comes visibly right now.
Ancak buna rağmen İsa'nın görkemi gözle görülür biçimde şimdi geliyor.
That brings us to the third point we want to see this morning.
Bu da bu sabah göreceğimiz üçüncü noktaya getiriyor bizi.
We saw Christ's glory.
Mesih'in görkemini gördük.
Christ witnesses.
Mesih'in tanıklarını gördük.
And now we see God's confirmation.
Ve Tanrı'nın tasdikini göreceğiz.
That is what the whole passage is about.
Ve bu bölümün ana noktası budur.
Everything shows that Jesus is the Christ of God.
Her şey İsa'nın Tanrı'nın Mesih'i olduğunu gösteriyor.
He is the savior that God wanted to send.
Tanrı'nın göndermeyi tercih ettiği kurtarıcı odur.
His glory shows it. The prophets of the Old Testament of the Old Covenant show it.
Görkemi bunu tasdikliyor. Eski antlaşmanın peygamberleri bunu tasdikliyorlar.
And now comes the confirmation of God the Father directly.
Ve şimdi ise Baba Tanrı'nın tasdiki direkt olarak geliyor.
As he was saying these things, a cloud came and overshadowed them, and they were afraid as they entered the cloud.
Ayette şöyle diyor. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular.
While Peter is still talking, they were overshadowed by a cloud.
Petrus daha konuşurken üzerlerine bir bulut geldi.
And this cloud takes in Moses and Elijah.
Ve bu bulut Musa ile İlyas'ı kendisine çekti.
And of course, fear comes over the disciples.
Ve doğal olarak havarileri bir korku saldı.
For they are about to meet God the Father.
Çünkü Baba Tanrı'yla tanışmak üzereydiler.
They don't see him.
Onu görmüyorlardı.
And they haven't heard him yet.
Ve onu daha önce duymamışlardı.
But his presence is made clear by the cloud.
Ancak onun varlığı bulutla çok açık bir şekilde gösterilmiş oldu.
We encounter this cloud of glory several times in the Bible.
Kutsal kitapta bu bulut ve görkemi defalarca görüyoruz.
In Exodus 13,
Mısır'dan çıkış 13. bölümde,
verse 21, Israel is moving out of Egypt.
Mısır'dan çıkış 13. bölüm 21. ayette, İsrailliler Mısır'dan çıkmışlardı.
Exodus 13 verse 21, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people.
21. ve 22. ayetlerde şöyle diyor. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünden eksik olmadı.
God was with his people day and night. And then in chapter 14,
Tanrı gece gündüz halkının yanındaydı ve 14. bölümde
verses 18 to 20
18. ayetten 20. ayete
Israel is suddenly surrounded in front of them at the sea.
İsrailliler bir anda çevrelenmişlerdi.
Behind them the Egyptian army.
Önlerinde deniz vardı, arkalarında Firavun'un ordusu vardı.
And then we read, then the angel of God who was going before the host of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud moved from before them and stood behind them, coming between the host of Egypt and the host of Israel, and there was the cloud and the darkness, and it lit up the night without one coming near to the other all night.
Şöyle diyor. İsrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı'nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. Önlerindeki bulut sütunu da yerini değiştirip arkalarına, Mısır ve İsrail ordularının arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Bu yüzden bütün gece iki taraf birbirine yaklaşamadı.
So the cloud of glory that was with Israel rises up to protect the people of God.
İsrail'in arasında olan bulut Tanrı'nın halkını koruyordu.
God places himself between Israel and his enemies.
Tanrı kendisini İsrail ile onların düşmanları arasına koyuyordu.
What we read in Exodus is that for the people of God, it was the radiant glory of God shining.
Ve burada Mısır'dan çıkış bölümünde Tanrı halkını ve Tanrı'nın görkeminin parladığını görüyoruz.
But for the enemies of God, it was darkest night.
Ancak Tanrı'nın düşmanları için korkunç bir karanlık vardı.
And then we read that this cloud is constantly with Israel.
Ve daha sonra bu bulutun sürekli olarak İsrail'in yanında olduğunu görüyoruz.
Every time the tabernacle is erected, the cloud settles over the sanctuary.
Ne zaman bir çadır kurulsa, bulut sürekli o oradaydı.
And it represents God's presence.
Ve bu da Tanrı'nın varlığını, Tanrı'nın huzurunu temsil ediyordu.
Later when Solomon built the temple,
daha sonra Süleyman tapınak inşa ettiğinde,
we read in 1 King,
1. Krallar,
chapter 8,
8. bölümde şunu okuyoruz.
First King 8:6. Then the priests brought the ark of the covenant of the Lord to its place in the inner sanctuary of the house, in the most holy place, underneath the wings of the cherubim.
1. Krallar 8. bölüm 6. ayette şunu okuyoruz. Kahinler Rabbin antlaşma sandığını tapınağın iç odasına, en kutsal yere taşıyıp keruvların kanatlarının altına yerleştirdiler.
And then in verse 10 and 11, and when the priest came out of the holy place, a cloud filled the house of the Lord, so that the priest could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of the Lord.
Daha sonra 10 ve 11. ayetlerde şöyle yazıyor. Kahinler kutsal yerden çıkınca Rabbin tapınağını bir bulut doldurdu. Bu bulut yüzünden kahinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü Rabbin görkemi tapınağı doldurmuştu.
So when God shows his glory in the Old Testament, it's often symbolized by this cloud.
Yani Tanrı eski anlaşmada kendi görkemini gösterdiği zaman genellikle bu bir bulutla gösterilir.
And now here in Luke we see this cloud coming onto the mountain.
Ve şimdi de aynı bulutun dağın üstüne geldiğini görüyoruz Luka bölümünde.
John, James and Peter witnessing the glory of God.
Yuhanna, Yakup ve Petrus Tanrı'nın görkemine tanıklık ediyorlar.
God the Father is present.
Tanrı, Baba Tanrı oradaydı.
And then the most astonishing thing ever happened.
Ve daha sonra çok inanılmaz bir şey oldu.
They hear the voice of God thundering out of the cloud.
Tanrı'nın buluttan gelen sesini duydular.
This is my son, my chosen one. Listen to him.
Bu benim oğlumdur, seçilmiş olandır. Onu dinleyin.
Here is the confirmation of God the Father.
Burada Baba Tanrı'nın tasdiki vardır.
A confirmation we have heard once before.
Ve daha önce duyduğumuz bir tasdikti aslında bu.
At Jesus' baptism.
İsa'nın baptizminde görmüştük bunu.
God the Father confirms his son.
Baba Tanrı oğlunu tasdikliyor.
And who is his son? He is the prophet.
Yani onun oğlu aynı zamanda peygamberdir.
We ought to listen to him.
Ve onu dinlememiz gerekiyor.
Friends, are you listening to Jesus' voice?
Arkadaşlar, İsa Mesih'in sesine kulak veriyor musunuz?
Dear children, do you listen to the voice of Jesus?
Sevgili çocuklar, İsa'nın sesine kulak veriyor musunuz?
Brothers and sisters, are you reading your Bible?
Kardeşler, kutsal kitaplarınızı okuyor musunuz?
Do you come on a Sunday and listen to the sermon preached?
Pazar günleri gelip vaazı dinliyor musunuz?
Bullinger, a reformer in Switzerland.
İsviçre'deki reformculardan biri olan Bullinger
was so convinced that when the word of God is preached, that it is the word of God.
Tanrı'nın sözü vaaz edildiği zaman bunun gerçekten Tanrı'nın sözü olduğuna inanıyordu.
That in the confession he wrote,
ve inanç açıklamasında şunu yazdı.
It starts with the preaching of the word of God is the word of God.
İnanç açıklaması Tanrı'nın sözünün vaaz edilmesi aslında Tanrı'nın sözüdür diye yazmıştı.
We are in the same danger that the three disciples were in.
Bizler o üç havarinin düştüğü tehlikeyle karşı karşıyayız.
When we come on a Sunday, it's like every week.
Bizler pazar günü geldiğimiz zaman sıradan bir pazar günü gibi oluyor bizim için.
What special thing should happen?
Daha özel ne olabilir ki?
But when we come, God is speaking to us.
Fakat bizler geldiğimizde Tanrı aslında bize seslenmiş oluyor.
And when God calls us, he calls us to listen to Jesus.
Ve Tanrı bizi çağırdığında bizim İsa'yı dinlememiz gerektiğini söylüyor.
See, as quickly as the voice sounded, everything ended. And when the voice had spoken, Jesus was found alone. And go.
Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü.
And they kept silent and told no one in those days anything of what they had seen.
Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler.
All of a sudden everything is gone.
Bir anda her şey kayboldu.
And the only response left now is to remain silent.
Ve geriye kalan tek karşılık yapabilecekleri tek şey sessiz kalmaktı.
Matthew tells us that Jesus urged them to not tell anyone.
Matta bölümünde görüyoruz ki İsa bundan kimseye bahsetmemeleri gerektiği konusunda onları tembihliyor.
It's interesting, isn't it?
Çok ilginç, değil mi?
What would the disciples say when they come back?
Geri döndüklerinde ne diyebilirlerdi havariler?
So what happened on the mountain, Peter?
Petrus dağda ne oldu?
Nothing. Jesus prayed.
Hiçbir şey. İsa sadece dua etti.
We fell asleep.
Biz uyuduk.
But then later when he wrote the second letter,
fakat Petrus daha sonra ikinci mektubu yazdığı zaman,
he uses this event
bu olayı
to prove that he's proclaiming the truth.
Bu olayı gerçeği açıkladığını tasdik etmek için kullandı.
But for this moment, the right response was to remain silent.
Ancak o an için en doğru karşılık sessiz kalmaktı.
So what we saw today was Jesus transfigured.
Burada gördüğümüz, bugün gördüğümüz şey İsa'nın görünümünün değişmesiydi.
We saw a little bit of his glory.
Çok küçük bir şekilde onun görkemini gördük.
We heard God confirming his son.
Tanrı'nın kendi oğlunu tasdiklediğini gördük.
And one thing we learned from this is don't think the ordinary is boring.
Ve buradan öğrendiğimiz en önemli şey de sıradan şeyin sıkıcı olduğunu düşünmeyin.
It might not look like much.
Yani çok önemli bir şey yokmuş gibi görünebilir.
But today in this service.
Ancak bugün bu ibadette.
God is speaking.
Tanrı konuşuyor.
And we shouldn't take the ordinary for granted.
Yani sıradana dikkat etmemeliyiz çok fazla.
Even more, we shouldn't take Jesus for granted.
Yani İsa'ya da İsa'yı küçümsememeliyiz aslında.
But yet we're in the danger of doing that.
Ama bunu yapma tehlikesiyle karşı karşıyayız.
We've read the Gospels.
Müjdeleri okuduk.
We have heard so much about Jesus.
İsa hakkında çok şey biliyoruz veya okuduk.
So we can tend to think casually about Christ.
Yani İsa'yı sıradanlaştırabiliyoruz bazen.
We even sometimes tend to talk casually about Christ.
Bazen İsa hakkında sıradan bir şekilde konuşabiliyoruz.
But he is the glorious Son of God who left his glory.
Fakat o görkemini bırakıp bu dünyaya gelen Tanrı'nın oğludur.
To give his life to redeem you.
Öyle ki sizi kurtarmak için kendi canını versin.
Let's pray.
Dua edelim.
God and Father of our Lord Jesus Christ.
Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve tanrısı.
We come before you in humility.
Alçak gönüllülükle senin karşına geliyoruz.
And we confess that we often take your word for granted.
Ve senin sözünü sıradanlaştırarak aldığımızı kabul ediyoruz.
And even worse, we take your son for granted.
Bazen aynı şeyi oğlunda da yapıyoruz.
But neither of those both are casually for us.
Fakat bunlar bizim için doğru şeyler değildir.
It's your living word and you speak every time we read and hear it.
Sen kendi sözün vasıtasıyla sürekli konuşuyorsun ve yaşıyorsun.
And Christ is the incarnate word.
Ve Mesih beden almış sözdür.
Who came to save us.
Ve o bizi kurtarmaya geldi.
And he bought us by the precious blood.
Ve kendi mükemmel kanıyla bizi kurtarmaya geldi.
And there was no greater topic for the three men on the mountain to talk about.
Ve bu üç kişinin dağda konuşabileceği daha önemli bir konu yoktu.
Than the suffering and dying of our Lord Jesus Christ.
Yalnızca İsa Mesih'in acı çekip öleceğiyle ilgili konuşuyorlardı.
So Lord, we pray that you by your spirit and your word will always remind us of what your son Jesus Christ has done for us.
Ve dua ediyoruz ki ya Rab sürekli sözünle İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını bize anımsat.
In Jesus name. Amen.
İsa Mesih'in isminde. Amen. Thank you.